Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 7 Eylül 2025 tarihinde Ankara'da yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Rabbülevvel ayımız mübarek olsun. Cenab-ı Hak mübarek ayın vatanımız, milletimiz, bütün İslam âlemi için bereket, rahmet, hayırların getirmesi, başta Gazze olmak üzere bütün mazlum ve mağdur din kardeşlerimizin ümmet-i Muhammed'in selametine vesile olması. Bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas Allah'ım size. Muhterem Kadir, okunan ayet-i kerimeler. Birinci ayette لَكَدْ مَنَّ اللّٰهِ en büyük nimet olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın ümmet-i Muhammed'e en büyük bir nimet vermesi. Bir Rasûlullah Efendimiz büyük bir rahmet, bereket. 124 bin küsur peygamber içinde en büyük peygambere ümmet kılmamız. Ve Rasûlullah Efendimiz'in 3 vazifesini bildiriyor. Birincisi, haram, helal tebliğ etmesi, İslam'ı tebliğ etmesi, insanları hidayete davet etmesi. Hidayete erenler için ikinci vazifesi, onların kalp âlemlerini ihya etmesi, kalp âlemini temizlenmesi. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Kalpten nefsane arzular çıkacak, nefsane arzular silinecek. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları kalpte tecelli edecek. En başta Rahman ve Rahim. Böyle kalp tekamül edecek. Zihni bilgiler kalben hazmedilecek. Tekamül eden bir kalp üçüncü olarak kitap ve hikmeti tecelli ettirme. Kur'an'ın derinliklerinden hisseler alacak ve hikmet, hikmet nedir? Eşyanın sırrı tarafı, eşyanın hikmet tarafı. Oradan kalp neticeler alacak. Kalp tekamül edecek. Velhâsıl bu şekilde bir kul Cenâb-ı Hakk'a yaklaşacak. لَا هَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ O zor, çetin günde, sert ve musibetli günde kul Cenâb-ı Hakk'a yakın olacak, Cenâb-ı Hak'la dost olacak. Onun için لَكَدْ مَنَّ اللّٰهِ Cenâb-ı Hak en büyük nimeti bize ikram etmiş oluyor. Tabii bizim de bunun bedelini ödememiz icap ediyor. Kalben terakki etmemiz, İslam'ı yaşayarak tebliğ etmemiz. Zira Cenâb-ı Hak, sizler yerde Allah'ın şahitlesiniz, Peygamber de şahit olsun buyuruyor. Ondan sonra okunan ayet Üsve-i Hasene. Yani Rasûlullah Efendimiz örnek. Cenâb-ı Hak, Rasûlullah Efendimiz'i bir yetimlikten başlattı. Hayatın muhtelif kademelerinden geçirdi. Peygamberlik ve devlet reisliğine kadar yükseltti. Yani bir mümin de hangi basamaktaysa, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hisse alacak. Bu şekilde terfiisine vesile olacak. Üsve-i Hasene, bu Üsve-i Hasene'nin de örnek olarak 3 tane şartı var. Birincisi, Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek ki daima kul, ticari hayat, ibadet hayatı, muamelat, muâşeret, ukubat, ben Allah rızasında mıyım? Allah'a kavuşmayı umanlar. İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. Daima zerrelerin önümüze gelecek, kitabını oku, bugün nefsin kâfidir denileceği bir günde ekranlar inecek, gözler, kulaklar, deriler konuşacak. Yeryüzü konuşacak. Üçüncüsü de çok çok zikredenler için Rasûlullah Üsve-i Hasene, örnek şahsı, örnek karakter. Üçüncü olarak okunan ayet Fetih Sûresi'nin 29. ayeti. Orada Cenâb-ı Hak, Muhammed Allah'ın Rasûlü'dür. Allah'ın elçisidir. Çok büyük bir nimet. Burada iş akaidten başlıyor. İlk başta küffara karşı şiddet. Yani daima bir mümin İslam karakter, İslam şeriatı koruyacak, İslam'dan bir taviz vermeyecek, onlara benzemeyecek, dalalettekilerden uzak olacak. Birinci akaid geliyor, Rasûlullah'ın yanında bulunanlar. İkinci olarak ruhama geliyor. Birbirlerine karşı mümin merhametli olacak. Gazze, Suriye, Myanmar, Sudan, Yemen vesaire hepsi muzdarip kardeşlerimize dolu. Ruhuma demek ki o bana muhtaç. Esasında biz ona muhtacız. Biz onun muhtacıyız ki o şeyde Allah'ın rızasını kazanınca ruhama onlar bize zimmetli. Ondan sonra sen onları rükû eden seyrederken görürsün buyuruyor. Demek ki müminin alameti farikası namaz oluyor. Namazı da huşu ile kılması oluyor. Üçüncü olarak ne isterler kalp tekâmül ediyor. Allah rızasını isterler. Fazilet isterler Cenab-ı Hak'tan. Min eseri sucud onda secde alameti vardır. Yani siret surete akseder. Bu Tevrat'ta, İncil'de de burada hizmete geçiyor. Cenab-ı Hak bir misalle bildiriyor. Bir bahçıvan bir tohum eker. Oradan filiz çıkar. Filiz gövde olur, kalınlaşır. Bu küffarı üzer. Bugün öyle. Yani Müslümanın terakkisi üzüyor. İslam fobi diyor. Yani olmayacak bir iftiraya atıyor. Halbuki kendileri fobi. Bu ise bahçıvanı sevindirir. Bak küffarı üzer. Demek ki Cenab-ı Hak'tan biz rızâ-ı ilâhî isteyeceğiz. Amel-i sâlih sahibi olacağız. Cenab-ı Hak da bol mükafat vereceğine ihsan ve ikram ediyor. Cenab-ı Hak inşallah bu okunan ayetlerin muhtevasında Cenab-ı Hak cümlemize bir ömür nasip eylesin inşallah. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor. Allah Teala kendi kadından Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem daha kıymetli bir insan yaratmamıştır. Bütün peygamberlere dahil. Zira Cenab-ı Hak ondan başka birinin hayatını yemin etmiyor. Hiçbir peygamberin hayatına yemin ettiği Kur'an-ı Kerim'de yok. Yalnız Efendimiz'in hayatına yemin ediyor. Biz de Efendimiz'e meccanen bir bedel ödemeden ümmet olduk. Büyük bir lütfu ilahiyle karşı karşıyayız. Nitekim Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'in le amruke buyuruyor. Onun ömrüne yemin ediyor, hayatına yemin ediyor. Demek ki onun hayatının her safhası bizim için bir ders. Vel asri onun asrına zamanla yemin ediyor. La uksun bi hazel belet onun beldesini yemin ediyor. Bu beldeye yemin ederim ki sen bu beldede oturmaktasın buyuruyor. Daha birçok tatifler var. Ondan sonra nübüvvetine, peygamberliğine kasem ediyor, yemin ediyor. Yasin ve Kur'an'a inneke leminel mursin ala sıratin mustakim. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin. Sırat-ı müstakim üzerinde, yani en doğru yol üzerindesin buyuruyor. Biz de Fatiha-i Kur'an ihtiras sırat-ı müstakim diyoruz. Resulullah Efendimiz o yolundan o sırat-ı müstakim hisse almaya Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Diğer Efendimizin farikası namazdayken birine selam versek namazımız bozulur. Fakat teyyiatta Efendimiz selam vermek vacip hükmünde. Cenab-ı Hak biz aciz kulların Efendimize ümmet kılmakla şereflendirmesi onun bizlere en büyük lütuf ve ihsanlarından olmuş oluyor. Nitekim okunan ayetlerde işte lekat mennallah buyuruyor. En büyük nimet olduğunu bildiriyor. Yine şurası da cali bir dikkat. Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin nikahlanacağı zaman orada mihir olarak üç sefer Resulullah Efendimiz Salavat-ı Şerife getiriliyor. Bu şekilde nikah büyük bir fazilet kazanıyor. Büyük bir ruhaniyet kazanıyor. Yine Arafat'ta bir zelleden dolayı dünyaya indiriliyor Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz. Adem Aleyhisselam Serendib'e, Himalayaların oraya. Havva validemiz ise Cidde'ye indiriliyor. Arefe günü bir melek Adem Aleyhisselam'ı, bir melek Havva validemizi getiriyor. Orada Cenab-ı Hakk'a tövbe ediyorlar. Ya Rabbi diyorlar, Resulullah Muhammed Mustafa'nın hürmetimizi affet diyorlar. Bu şekilde bir af tecelli etmiş oluyor. Bu da Efendimiz'in bize olan ayrı bir büyük bir nimet olduğunu bildiriyor. Yine bilebildiğim mesela Miraç ve Kadir geceleri yalnız Resulullah Efendimiz'e ait, diğer peygamberlerde olup olmadığını bilmiyoruz. Herhalde yok. Miraç Cenab-ı Hakk'ın Habibine katına yükseltip hususi bir yakınlık iklimine giriyor. İki yay miktarı kadar bizde keyfiyeti meçhul, sidri müntahadan sonra olan bir keyfiyet, Cenab-ı Hak'la Rasûlullah Efendimiz mülâki oluyor. Orada Cenab-ı Hak, ey Habibim diyor, sen ne ile taltif edeyim diyor. Sen neyi mükafatlanın Habibim diyor. Efendim, ya Rabbi diyor, beni diyor, sana kul olmakla beni mükafatlandır buyuruyor. Abduhu ve Rasûlühü. İkincisi Kadir gecesi var. Bin aydan daha hayırlı. bir manevi bereket lütfediliyor. Bu hususi insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk adı Müslüman Kadir kıymetini birer göstergesi oluyor. Efendimiz ne kadar Cenab-ı Hak seviyor, o vesile Efendimiz ümmetine çok büyük mükafat. Bir gece min elfi şehr, bin ay, 80 küsur gece, aşağı yukarı 28 bin geceye bir muadil olmuş oluyor. Bize Cenab-ı Hak kendi indindeki Efendimizin kadir kıymetini bildiriyor. ثُمَّ لَسْأَلُوا يَوْمِيْزِنْ اَنِ النَّعِيمِ O gün verdiğimiz nimetlerden soracaksınız buyuruyor. Yani velhâsıl sallallahu aleyhi yakından tanımak, onu ahlakıyla ahlaklanmak ve temsil edebilmek. Velhâsıl Efendimiz kadrinin yüceliğini nakıs aklımızda tam olarak idrak edebilmemiz o mümkün değil. Ancak bu kelimelerin mahdut imkânlarıyla kâmil manada ifade etme mümkün değil. Zira bu usta akıl da, lisan da mutlak surette aziziyete mahkumdur. Ne buyuruyor? Benim bildiğim bilseydiniz, yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyuruyor. Yani Fahri Kainat Efendimiz'in şanını tavsife çalışanların anlayıp anladığı bir uçsuz bucaksız bir deryadan alınmış sanki bir terzi yüksüğü kadar hacminde bile olmayan bir damla su kabirindendir. Halid bin Velid Hazretleri bir askeri birliğin başındayken Müslüman bir aşiretin yanına konaklıyor. Aşiret reisi diyor ki, biz diyor görmedik, sen gördün diyor. Bana diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlat diyor. Anlatamam diyor. Senin anladığın kadar anlat diyor. Bilebildiğin kadar anlat diyor. O da diyor ki, er Rasûl alâ kadril mürsil, gönderilen, gönderenin kadrince olur. Yani onu gönderen Cenâb-ı Hak olduğuna göre, var sen onun kadrini düşün diyor. Gerçekten hakikati Muhammediyeyi tam manada idrak edemeyi, izah etmeyi hiçbir fani muvaffak olamadı. Onun yüksek ahlak yaşayışının kemali bütününü kavranamadı. Alimler, mütefekkirler, mutasavvıflar, gönül sultanları Cebrail dahi onun yolunu bulunmayı izzet kapısında sahil olabilmeyi devlet bildiler. Meşhur Mevlid-i Şerif şair Süleyman Çelebi Ümmet-i Muhammed olan vecd-i hecaisinde asırlar önce Efendimize şu mısralı muhabbet ve hürmetini arz ediyor. Ümmetin olduğu devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Bizler de Ümmet-i Muhammed olmak eriştiğimiz bu manevi hazinenin Cenab-ı Hak farkında olmamızı nasip eder inşallah. Bir kıssa Efendimiz amcası Ebu Leheb'in cariyesi vardı. Süveybe Ebu Leheb'e yeğenin doğum müjdesini haber verdi. Bir yeğenin dünyaya geldi dedi. Ebu Leheb de sırf akrabavi asabiyetten azarsın Süveybe dedi. Ebu Leheb'in kardeşi Abbas radıyallahu anh, yani biri imanın zirvesi, öbürü küfrün denayeti. Bu hadis alakalı şunları naklediyor. Ebu Leheb ölümünden bir sene rüyada gördüm. Çok kötü bir haldeydi. Sana nasıl muamele edildi diye sordum. Ebu Leheb Muhammed'in doğumuna sevinerek Süveybe'yi azat ettiğim için pazartesi günleri azabın biraz hafifliği o gün baş parmağım ile işaret parmağımın arasından bir delikte hafif bir su geliyor. O suyu emiyorum, biraz ferahlıyorum. Kıraat âlimi, hadis âlimi İbn Cezeri bu kıssadan hareketle şöyle diyor. Kur'an'dan zemmi hakkında ayet nazil olan yani cehennemde azap gören Ebu Leheb gibi bir kâfire, Peygamber'in doğumuna sırf asabi sebeple sevindi diye bir lütufta bulunursa, Peygamber Efendimiz mevlidiyle sevindi, yani bu Rabbül Evvel ayı baştan sona kadar, onun muhabbetiyle gücü yettiğinde infakta bulunması, ümmetinden muvahhid bir mü'mine ne muazzam nimetler ve ikramdan olur, bir düşünmek lazımdır diyor. Elbette böyle mü'min mükafatı kerim olan Rabbimizin geniş ihsanları ve naim cennetlerine kavuşması olacak inşallah. Bu İbn Cezir'in ifadesi. İmam Kastalani var, bu Buhari şârihi. O da diyor ki, ehli İslam onun ümmeti olmanın sevinciyle Rasûlullah'ın doğduğu bu ayı ihya ederse Rabbül Evvelin'im, yemekler verirse, cömertlik gösterirse, fakirler her türlü yardımda bulunursa, sevinç ishar ederek hayırları arttırırsa, yani Rasûlullah Efendimiz ümmet olmanın sevinciyle ikramlarını, hayırını arttırırsa, yani Mevlid-i Şerîf'i okumayı, itina gösterip, bereket istifa etmeye gayret ederse, Böyle yapanın o yıl belalardan, musibetlerden kurtuldu ve ne dilek var yerine getirir tecrübe edilmiştir diyor. Kim diyor bunu? İmam Kastalani diyor. Demek ki bu ay sonuna kadar bu ay büyük bir rahmettir, büyük bir berekettir. Yani bu mübarek ayın faziletinden istifade etmek için salih ameli artırmalı, adeta bir hayır hasenat yarışına girmeliyiz. Cenab-ı Hak ayette hayratta öne geçenler buyuruyor. Bizim hayratta öne geçmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ulaştığımız her yerde çaresiz, kimsesiz, bilhassa garip gönüllere el uzatmamız icap eder. Bilhassa evimizde bugün misafir olan Suriyeli hastalara, Gazze'li kardeşlerimize onları hiç bir olsa bir ziyaret edelim, hal hatırını soralım. Bu dahi büyük bir ecre vesiledir inşallah. İmkânımız ölçüsünde sadakalar verelim. Hediyeleşelim. Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyalım ve Kur'an-ı Kerim hizmetine revaç verelim. Hastalarımızı ziyaret edelim. Resulullah Efendimiz'in nezih hayatını, güzel ahlakını öğrenelim. Bilhassa yavrularımıza Resulullah Efendimiz'in muhabbetini aşılamaya gayret edelim. Resulullah ümmet olmanın sevinç ve heyecanını yaşayıp yaşatalım inşallah. Bu muazzam nimetin şükrünü ifa edebilmeye gayret gösterelim. Bugün dünya bir cahile devrine döndü. Zaten Efendimiz'le beraber olmayan her devir cahiliye devridir. Onunla birlikte çarpmayan her yürek zavallıdır. Onu takdir edemeyen her vicdan hüsrandadır. Günümüz cahiliye gafletinden o rahmet peygamberin hususiyetlerine hicret etmek şarttır, zaruri. Çünkü Cenab-ı Hak sen en yüce, en muhtenalı bir ahlak üzeresin buyuruyor. Hicretimiz o ahlakı olmalı. Onu hayat veren ölçülerine her zaman muhtacız. Hele şu ahir zaman hengamında her geçen gün bir önceki günden daha fazla muhtacız. Çünkü yevmül beter devam ediyor. Unutmamak lazım ki bugün Resulullah Efendimiz ne kadar yakından tanıyabilirsek yarın mahşerde o da bizi o kadar yakından tanır. Gönlümüz ne kadar onu görecek kıvamda olursa onun bir gönül yapısını o da bizi o nispetle şefkatle nazar eder. Onun gönüllere hayat veren çağrısına, davetine ne kadar can kulağı duyar ve onun nurlu yoluna ne kadar uyarsak, o da bizi o kadar himayesine alır, ikramlarıyla abad eder, ihya eder. Mahşer gününde Efendimiz'in şefkat kanakları altında huzur bulmak istiyorsak, bugün halimizle, kalimizle, ahlakımızla ona benzemeye, böylece ona manen yakın olmaya gayret etmek icap eder. Unutmamak lazım ki, kalplerinde hakiki bir muhabbet bağı varsa, zaman ve mekan bakımından uzaklığın bir ziyanı yoktur. Fakat bunun aksine gönüller birbirinden uzaksa, zahiren yakın olmanın faydası yoktur. Meşhur tabiriyle, Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de. Efendimiz Muaz'ı Yemen'e gönderiyordu. Muaz dedi, Yemen'e gideceksin dedi. Orada tebliğ edeceksin dedi. Medine'ye döneceksin dedi. Fakat o zaman ben olabilir ki şurada kabrim olacak dedi. Kabrimi ziyaret edersin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz, ağlama dedi. Bana en yakınlar hangi mekanda, hangi zamanda olursa olsun müttakilerdir, müttakiyelerdir, takva sahipleridir dedi. Efendim bir gün Yemen tarafına doğru döndü. Veysel Karani Hazretleri izafeten ben Yemen'den gelen nefesi rahmani duyuyorum buyur. Demek ki bugün de bizden ne kadar bir takva hayatı varsa, o kadar Rasûlullah Efendimiz bizden de nefes-i rahmânî gidiyor. O nisbette. Yine hırkayı saadetlerine Yemen'deki Veysel Kanaan'ı gönderdi. Bunu giysin, ümmeti ne kadar çok seviyor, bunu giysin, ümmetime dua etsin buyurdu. Bizler Efendimiz'den 14 asır sonra gelmiş olan uzak diyardaki ümmetiz. Halimiz, ahlakımız bakımından onunla ne kadar berabersek, ona o kadar yakınız. Efendimiz şöyle buyuruyor, insanlardan bana en yakın olan kim nerede olursa olsunlar, Allah'a karşı takva sahibi olan müttakilerdir. Ahmed İbn Hanbel naklediyor. Sa'd-ı Şirazi'nin bir hikâyesi var. Tabi bu mecazi bir hikâye. Hikâye şöyle, bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizli bir toprak verdi. Yani o günün sabunu. Kile sordum, en mübarek dedim, sen mis misin, amber misin? Senin âyetle ruhu okşayan o güzel kulu rayhana mest oldum. Kil de bana hal lisan şu cevap verdi. Ben sıradan bir toprağım. Lakin bir gül fidanının altında bulunuyorum ve her seher o gül koncalarından süzülen şeblemler ıslanıp yoğruluyorum. Gül ile bir müddet nasip olan bu yakının tesiriyle onun hoş rayesi içimi işledi. Yoksa ben o bildiğin adi toprak parçasından başka bir şey değilim. Bu güzel rayha bana ait değil, o güle aittir diyor. Gül Resulullah Efendimiz sembolüdür. Asırlar boyu aşk-ı Muhammed'in yanık terennümleri gelmiştir. Resulullah Efendimize muhabbetin gönüllerde sözlere taşan terennümleri şiirin en güzel örnekleri olan naatları meydana getirmiştir. Bütün naat yazarları Fuzuli'nin şu hissiyatı içinde olmuştur. Ya Resulallah, senden bahsettim. Senin andığım için mübarek isminin geçtiği için benim sözlerim kıymet buldu. Ya Resulallah, kıymet benden değildir, sendendir. Bu şiir sendendir. Bu hayat dershanesinde en mühim tahsil Güller Şah Resulullah Efendimiz'i yakından tanıyabilmek. O gülün güzel dokusundan, güzel kokusundan nasipler alabilmek. O gülün hasretiyle seherlerde yanık yanık şakırlayan bir bülbül olabilmek. Huzur ve vecd ile teheccüd namazını ihmal etmemek. O gülün yaprağının bir şebnem tanesi olabilmek ya o gülden sünen rahmet damlaları ıslanarak hayat bulan bereketli bir toprak haline gelebilmek. Bütün evliya Allah'ın hak dostu gönül âlemi Resulullah Efendimiz'in fez ve ruhaniyetiyle perverde haldedir. Nitekim hak dostlarının sözcüsü mesabesi olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri "Men bende Kur'anem eğer can darem, men haki rahi Muhammed muhtarem" diyor. Yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın bir gönüllü bir kölesiyim. Ben o seçkin mümtaz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun toprağıyım buyuruyor. Velhâsıl böyle bir ayın içindeyiz şimdi. Veladet kandilinin ana babası için mühim bir imkan. Bu kandillerde evladımıza hediyeler almak. O güne ikramlarda bulunmak, o günü unutturmamak. Evliyaullah'ı bugün mesela Hacı Bayram Hazretleri'ne diğer evliyaları ziyaret ettirmek. Onların Allah'a yakınlığını bir anlatabilmek. Bilhassa bugün iyi düşünün. Materyalistler, liberaller mal satmak için pragmatist bir dünya bugün analar günü diyor. Hani anaya hürme yok. 5 kuruşluk hediye alacak. Yani anaya vazifesini görecek. Babalar günü diyor. Sevgililer günü diyor vesaire. Esa bugün her gün anneler günü, her gün babalar günü. Onun hepsinin ötesinde her gün Resulullah günü sallallahu aleyhi ve sellem. Eskiden ilkokullarda bilmiyorum şimdi var mı? Verem aşısı yapılırdı. Diğer o zaman hastalıkların aşıları yapılırdı. Bugün ise en mühim yapacağımız aşı evlatlarımıza İslam aşısı. Ardından hayırlı bir nesil yetiştirmek. Bugün yüreğe şefkat ve merhametle çarpan salih ve salihâ ana babaların en mühim vazifesi evlatlarının gönüllerini Allah ve Resulünün muhabbetiyle doldurmaktır. Bunun için evlatlarını muhabbet dolu telkin ve teşvikiyle Kur'an ve Sünnet'e ittiba haline yetiştirmektedir. Böylece onlara İslam karakter şahsiyetini arkadan miras bırakabilmektir. Bugün aman bu 4-6 yaş olan Kur'an kurslarına büyük iştiyakla evlatlarımızı gönderelim. Evlerde de yine telkin edelim, bırakmayalım. Evlat mesuliyeti. Evlatlarımız ile ahirete beraber olmak istiyorsak onlara emek vermemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân suresi var. İmran'ın hanımı olan Hanne Hatun derdi daha hamileyken başladı. O evladını daha doğmadan Beyt-i Makdis'e adadı. O evlat da bu derdin bereketiyle Hazreti Meryem oldu. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde geçiyor. Tek kadın ismi Meryem geçiyor 34 yerde. İsa aleyhisselam bahsedilirken Meryem oğlu İsa diye bahsediliyor. İffetini koruyan Meryem olarak Cenab-ı Hak bildiriyor. Demek ki ana baba bu Hanne Hatun gibi bir derdinde olacak. Nitekim Kenan Nuh aleyhisselam oğluydu. Azer İbrahim aleyhisselam babasıydı. Fakat aralarında kan bağı kendi hiçbir fayda vermedi. Cenab-ı Hak ey Nuh dedi. Onun ameli gayri salihtir. Sakın ona o benim ailemden neslimdir deme buyurdu. Öyle dersen cahillerden olursun buyurdu. Yani bugün de sırf biyolojik olarak anne baba olmak kâfi gelmiyor. Maalesef evlatlar internet, televizyon, tablet, telefon, moda ve reklamlar yetiştiriyor. Nesillerin zihin ve gönül dünyalarını aslına yabancılaştırıyor. Hâsılı, âyet-i kerîm bildirdiğine göre İsra Suresi 64. ayette şeytan malları ve evlatları ortak oluyor. Bugün şeytan malları ortak oldu, ihtiras arttı. Gayrimeşru kazançlar yer aldı. Rüşveti, erraşi ve mürteşi finnar, faizli vesaireydi. Evlatları ortak oldu, nefsani arzunu palazlandırıyor. Dolayısıyla bugün en büyük cihatlardan biri evlatlarımızın bizim evladımız olarak kalmalarını temin edebilmektir. Zira onları dini, ahlaki, milli değerlerin mücehiz olarak yetiştirebilmenin gayretli olma icap eder. Bu kıssa da çok mühim. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında bir baba halifeye gelerek evladının kendisinin yaptığı kötülüklerden şikayet etti. Evladım bana isyan halinde dedi. Hazreti Ömer bu adamın oğlunu huzuruna getirmesi emretti. Genç yanına gelince halife onun kötü davranışının sebebini sordu. Niye sen babana böyle davranıyorsun dedi. Delikanlı şu sual ile cevap verdi. Ey müminin emiri, çocuğun baba sözüne hakkı nedir dedi. Hazreti Ömer dedi ki üç hakkı vardır dedi. Birincisi annesini salihâ bir hanımdan seçmesi lazımdı dedi. Çünkü dört sebepten alınır, sizin müttakiyeleri tercih edemiyor. Bir defa üç hakkın biri, annenin salihâ bir hanım olması icap eder. İkincisi diyor, senin evlân ruhaniyetini tesir edecek, ona güzel isim vermesi, güzel öğütler vermesi. Üçüncüsü, Kur'ân-ı Kerim öğretmesi, Kur'ân-ı Kerim'in zâhirle, bâtınla yaşanmayı ona güzel numune olarak misal olması. Yani evladına bir Kur'an-ı Kerim kültürünü tahsil etmesi. Böylece evladı yabancı kültürlerin tesiri altında kalmasına mani olmak, ömrünü Kur'an ile ihya etsin. Onu kötü davrandan şikayet ediyor ama babam bana karşı bu vaziyette hiçbirini yerine getirmedi ya halife dedi. Üç sebep saydınız. Fakat babam bunun üçünü de bana yapmadı, yaşatmadı. Hazreti Ömer babaya döndü, şöyle dedi, oğlun sana zulmetmiyor. Fakat sen ona zulmetmişsin dedi. Belli bir yaşın üzerindeki insanlar artık kendinden ziyade evlatlarına miras bırakmak için dünya malını biriktirmeye, çoğaltmaya gayret ederler maalesef. Cenab-ı Hak bize evlatlarınızın dünya rahatını, konforunu en üst dereceye, en üst seviyeye temin edin demiyor. Allah'ın bir emaneti olan yavrularımıza karşı bizim asıl vecibemiz onların ahiret kazanmalarına yardımcı olmamızdır. Bundan dolayı onlara Allah ve Rasûlü'nün muhabbetini aşılamaktır. Kur'an'ı sevdirmek, onun tilavetini ve ahkâmını öğretmek. Tilavesi bir Kur'an-ı Kerim olmaz. Bak Cenâb-ı Hak ticareten lentebur. Fâtih Sûresi'nin başta en mühim ticaret, ilk başta lektûne buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i düzgün tilavet edenler. İslam kültürü medeniyeti ona telkin etmek. Öz cümle ona bırakacağım en kıymetli miras, İslam şahsiyet ve karakteri miras olarak bırakabilmek. Aksi takdirde evlatlarımızın dünyasına dalar, onunla oyalanırsak, evlatların bizi Allah'ı zikretmekten alıkoyan bir meşgale olur, bizim için fitne bir imtihan olur. O gâfil anne babalar, evlatlarımızın çalışıyoruz zannederken, mahşer günde bir bakarlar ki, evlatları kendilerine davacı olmuş. Orada ana babadan davacı olacak. Bir de görürler ki evlatları kendilerinden kaçıyor. Onlar da evlatlarından firar ediyor. Bir de görürler ki dünyada gözünün önünden ayırmak istemediği ciğer paresiyle o yollar ayrılıyor. Siz cehennemi bu tarafa denecek. Selamun kavlen bir Rabbim, siz cennete bu tarafa denecek. Orada akraba, evlat vesaire birbirinden ayrılacak. En feci ayrılık da orada olacak. Biri cennet yolu, biri cehennem yolu. Geriye dönüş de yok, telafi de yok. Ya leyteni, ya leyteni, ah ah, vah vah, keşkelerinde hiç faydası olmayacak. Daha da garibi, daha dünyadayken onlara miras bırakalım diye uğraşan anne babalar ile evlatlarının arası bozuluyor. Evlatlar anne babalarına daha dünyadayken düşman kesiliyor. Bigane ve vefasız birer evlat oluyor. Ana babanın saçını başını yolduruyor. Bilhassa bugün, çünkü zamanı anne babaların hükmü kalktı. İnternet, cep telefonları, bilgisayarlar anne babaların vazifesini elinden aldı. Körpe dimağı artık anneler değil, tabletler şekillendiriyor. Hayatı evlatlara artık babalar değil, kirli sokaklar, mülevves programlar öğretiyor. Öyleyse Kur'an'ın mallarınız ve evlatlarınız diye tekrar tekrar ikaz buyurduğu esasları göz önünde bulunduralım. Cenâb-ı Hakk'ın lütfettiği evlat ve serveti birer ilahi emanet olarak telakki edelim. Rabbimizin istediği esaslara göre evlat yetiştirelim. Maddiyatı buna göre değerlendirelim. Maddiyat ve nesil ahiret yolunun çengeli. Yani iki saadetin engeli değil, onları kazanmanın vesilesi olmalı. Bu nimet imtihanlarında kaybedenler değil, şükredip kazananlardan olayım. Bu usta hakkı batıl, batıl hak göstermeye çalışan sinsi vesvese şeytanı mal ve evlatlarını ortak etmeyelim. Rabbimiz duygu ve düşüncelerimizi, hislerimizi kendi rızası telif buyursun inşallah. Bizlere emanet ettiği dünya malını zatına yaklaşmaya vesile olacak mahiyete değerlendirmeyi nasip eylesin. Efendimiz bilhassa gençlere çok ehemmiyet verir. En çok onlarla alakadar olurdu. Yeri gelir onlarla şakalaşır. Yeri gelir onlara vazife verirdi. Eshab-ı Suffa'yı yetiştirir. Onları insan olarak her yere seferber ederdi. Çin'e, Semerkant'a, Afrika'ya, insanın her yere. Şunu dikkat etmek lazım ki bir milletin istikbalini görmek keramet veya da kehanet değildir. O milletin gençliğinin enerjisini nereye sarf ediyor? Buna bakmak kâfidir. Eğer bir milletin gençliği enerjisini ilme, irfana, ahlaka, hayır yollarına sarf ediyorsa o milletin istikbali parlaktır. Bunun zıtlarını gençlerin enerjilerini nefsaniyete, zevk-i safaya, zamana şerlerine harcıyorsa o milletin istikbali felakettir. Bir harpte gerçek şehitler veriliyorsa zafer mukadderdir. Fakat iç dünyası boş, affedersiniz, molozlar ölüyorsa neticesi hizmettir. Bunun için evlatlarımızı imanlı, ahlaklı, vatanperver yetiştirmek hem din hem de milli mesuliyetimizdir. Bugün bize Gazze en mühim bir tevfik verme icap eden bir misal. Avrupa'da Batı dünya işi bozuluyor, intihar ediyor. Mesela bir takım istediğini kaybediyor, intihar ediyor. Hiç Gazze'de intihar eden var mı? Üç türlü musibet var, bomba var. Bombanın altında uyuyor. Sari hastalık var. Üçüncü açlık var. Üç tane musibet şeyinde ellerinde Kur'an-ı Kerim var. Esas hayat ahiret hayatı diyorlar. Efendi zaten Allah'ım la aşe illa aşul ahire olarak telkin ediyordu. Gençlerimizi şuurlu müminler olarak yetiştirmek çok mühim. Biz bunun emniyetini tarihte Çanakkale'de İstiklal Bin en son 15 Temmuz'da da gördük. Mehmet Akif şunu söylüyor, sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Unutmayalım ki bugün Türkiye'miz İslam'ın son karakoludur. İslam devletini görüyoruz. Bugün son karakol Türkiye'mizdir. İslam dünyasının legâni sözcüsüdür. Eğer bu karakol zarar görürse bütün İslam dünya zarar görür. Huzur-u ilahide bunun hesabını veremeyiz. Bir de bugünlerde aile yuvası bir takım sapkınlıklarla yıpratılmaya çalışıyor. Halbuki insanlık tarihi aileyle başlar. Rabbimiz Hazreti Adem ve Havva itibaren insanı aile içinde yetiştirdi. Aile mesuliyet esasını getirdi. Beyi hanımına, hanımı beyine zimmetledi. Evladı ana babaya emanet etti. Evladı anne babasına ihsanı emretti. Bugün küresel güçler bugün aileyi çökertmeye çalışıyor. Lakin aile yuvası muhafaza edilirse insanlığı cahiliye döndürmeyi arzu eden şer güçler hedefine ulaşamaz. Fakat o kale düşerse aile kalesi diğer mahlukatın sürüsüne döner. Hiçbir mesuliyet, mahremiyet, ayıp, günah tanımayan bir insan tipi meydana gelir. Zamanındaki bu hayasızca akınlara karşı ailemizi, kendimizi, neslerimizi nasıl koruyacağız? Kurtuluş nerede? Eski cahiliye nasıl bertaraf edildiyse çare aynı. Tek çare Fahri Kâhâne'de benim örnek hayatıyla hayatı tanzim etmek, ona muhabbete tabi olabilmek. Cenâb-ı Hakk'a yakınlık ve dostluğa nail olabilmek için teskiye ve tasfiye olmuş selim bir kalp ile mümkündür. İlla men atâllâhe bi kalbin selim. Kalpten nefsani arzular temizlenip ruhani istidatlar inkişaf edecek ki o gönül tecellâ-i ilâhî hâline gelebilsin. Terfi derecat halinde olsun. En büyük madde ve yüzekkihim tesir yani iç âlem menfi uylardan arındırmak böylece Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatlarının bir tecellisi haline gelebilmektir. Bunun için Efendimiz şirkin, küfrün karanlığını iman nuruyla bertaraf etti. Kibir ucubu takva ile bertaraf. Çünkü kibir bir fecaet. Tevhid akisinin ortaklığı tahammülü yok. Gurur, kibir cehennemde yanmadan kurtulamaz buyuruluyor. muhakkak cehennemde yanacak çünkü menşei orada, o şey temizlenecek. Efendimiz kibri ve ucubu tevazular. Yeryüzünde ibadurrahman mütevazi olarak dolaşırlar. Cahiller sataştırmadan selam ederler giderler. Seherlerde sücceden ve kıyama, secde ve kıyam halinde olurlar. Gafleti ve nisyanı unutmayı tefekkür ile neyi görsen Cenab-ı Hak azameti ilahiyesi. Nankörlüğü şükürle. Cenab-ı Hak insan sureninde hep zıttıyla Rasûlullah terbiye etti. İnsan sureninde ister şükredici ol, ister nankör ol buyuruyor. Serbestsin bu dünyada. Hodgamlığı, bencilliği, diğergamlıkla, fedakarlıkla, iptilâ ve musibetleri sabırla, cimriliği cömertlikle, cimri istemiyor Cenab-ı Hak. Hutemeye sarılacaktır diyor. Acımazlığı affedildikçe, riyâ göze ihlâs samimiyetle, nifâkı ihsan şuuruyla, وَهُمَا كُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ Yani ilahi kameranın altında bir idrak halinde olacak bir mü'min. Sen görmüyorsun, Allah seni görüyor. Allah zamandan, mekandan münezzeh. Gazap ve öfkeyi, hataların başta sebebi, hilm ve tenni ile, zulüm ve haksızlığı adalet, insaf ile, kin, nefri, muhabbetle, israf ve debdebeyi sadık zühle, hırsı ve hasedi kanaat ve rıza ile, tembelliği gayretle, pasaklığı temizlikle, arsı utanmazlığı, hayasızlığı iffet ve haya ile, gıybet, yalan, benzer sözün maskarası olmayı da hayır söyleyip ya susmak faziletiyle bertaraf etmeyi öğretti. Yani efendim insanla hucuru bertaraf ve takvaya ulaşmasının tahsilini verdi. Çünkü Cenab-ı Hak sen en güzel bir ahlak, en muhteşem ahlak üzüsün buyuruyor. Beşeriyet yani insanlık, ibadet ve ruhaniyeti Resulullah'ın öğrendi. Muamelattaki zarafeti, ahlaktaki nezaketi, gönüldeki letafeti, lisandaki selaseti, duygulardaki inceliği, nazarlarda diriliği, kainatı tefekkürle okumayı, ihtiyaç sahiplerinin cömertliği, yetim ve yoksula merhameti, gariplerin yeni başında olabilmeyi, adaleti, hakkı, hukuku tevzi etmeyi, bütün güzel ahlakı, beşeriyet Rasûlullah Efendimiz öğrendi. Rasûlullah Efendimiz hayatı saf ve berrak bir ayna gibidir. Bu aynaya bakarak ahlakını ıslah edip eğriliklerini düzeltmek de her müminin vazifesidir. Rasûlullah Efendimiz bir aynadır. Eshâb-ı kirâm o berrak güzel aynadan şahsiyetlerini imar etti. Cenâb-ı Hakk'ın rızası nâil oldu. Cenâb-ı Hak bize de Tövbe Suresi 100. ayetinde İslam'a giren ilk müminler Mekkeliler nasıl imanlarını korudu? Nasıl Rasûlullah'ın her ahlakıyla Rasûlullah Efendimizin her arzu semînâ ve atâ'nâ dediler. İhsan sahipleri Medineliler onlara Allah razı oldu. Bizim de onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Asr-ı saadet toplumunun hususiyetleri neler o zaman? Asr-ı saadetin müminleri Allah ve Resulü kalpte tanıyan ilim, irfan, merhamet, nezaket, zarafet toplumuydu. Zirve bir seviyeye çıktı. İslam düşüncesinin sahibi düşüncenin idealine merkezin tevhide yerleştirdi. Kapte putlaşan nefsani ihtirasları bertaraf etmeye muvaffak oldu. Mal ve can gaye olmaktan çıktı, vasıta hükmüne girdi. İmanın lezzetine kavuşuldu. Merhamet enginleşti. Allah yolunda fedakârca hizmet hayat tarzı oldu. Sahabi Allah kainat bir nefis üzerinde derin bir anlayış geldi. Güneşi küçük bir aynada seyreder gibi Allah Resulü'nün haliyle hallenebilmek gaye oldu. Riyazat halinde yaşandı. Aşırı tüketim, oburluk, lüküs, gösteriş, sahibi toplumun tanımadığı bir hayat tarzı oldu. Yarın bu nefsin konağının mezar olacağı telakkisi gelişti. Dostluğun merkezine Allah ve Resulü yerleştirildi. Okuma yazmayı bilmeyen bir toplum medeniyete zirveleşti. Cahiliye toplumu İslam'la şerefinden sonra gerçek bilenlerden oldu. İnsan vücudunun bir damla sudan, kuşun bir basit yumurtadan, ağacın meyvadan yok denecek kadar ufacık bir çekirdekten meydana geçtiği göklerin ve yerin yaratılışı ve emsalinde derin derin tefekkürler başladı. Hayatın bütün akışı Allah rızasında sabitlendi. Velhâsıl Rasûlullah'ın manevi tedbirleri eshâb-ı kirâm, gönül âlinde nefsânî arzular eridi, bitti, ruhani istidatlar inkişaf etti. Rasûlullah'ın iç âlemine adeta çorak, çöllere dönmüş olan cahiliye insanını aldı, faziletler medeniyeti inşa eden yıldız şahsiyetler haline getirdi. Kalp inkişaf ettikçe vahiy ile ahenk teşkil etmeye başladı. O kalpte ufuklar açıldı. Aklın kavrayamadığı nice sırlı hikmetler çözüldü. Nitekim Rasûlullah Efendimiz'in gönülleri tezkiye vazifesi gibi diğer vazifesi de kitap ve hikmeti öğretmesi oldu. Hikmet nedir? Hikmet, akla aziyeti hatırlatır. Hikmet olmaz, sırlar kapalı kalırdı. Hazreti Musa kıssasında bunu en güzel görüyoruz. Bunun için Mevlânâ Hazretleri, akılla yol aldı safhaya, hamdım diyor. Sır ve hikmetlerle kalp merhale kattı safhaya, piştim ve yandım diyor. Mevlid Kandili ihya etmenin en güzel şekli, ömrümüz boyunca Peygamber Efendimiz'le kalben beraberliği yaşayabilmek, ona sadakatle ittiba edebilmek, bir gölgenin gövdeye olan sadakati gibi aynı. Hayatta hiçbir şey bizi Efendimiz'i unutturmamalı. İnsan hakiki manada sevdiği birini unutabilir mi? Belki her fırsatta onu yad eder. Vefalı bir insan, ufacık bir iyiliği gördüğü kimsenin dahi muhabbetini ömür boyunca kalbinde taşır. Efendimiz ise bize hiçbir fâniyen yapamayacak kadar büyük bir iyilikte bulunmuştur. Bir ebediyet. En büyük gönül servetimizdir. Bütün dünya nimetleri bizim olsa. Fakat Allah Resulü'nü tanımamış olsaydık bu ne kıymet olabilirdi? Zira bu dünyadaki ömrümüz de dünyada fâniliğe mahkum. Fakat Resulullah Efendimiz tanıyıp onu canı gönlüne tabi olmanın gelecek huzur ve saadet ebediyen, sonsuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ahirette buluşabilmek, onun şefaati uzmasına nail olabilmek, havz kenarından içebilmek, Livâ-i Hamd adlı sancağın altına toplanmak, onun güzel şahitliğine nail olmak isteyen bir mümin bugün onunla gücümüz nispetinde hal ve amel beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği, gaye ve istikamet beraberliği olmaya gayret etmek icap eder. Cenâb-ı Hak inneke lâ ilâ hulukun azîm. Resûlüm, şüphesiz sen en yüce, en muhtena bir ahlak buyurarak en ahlakını bizzat Cenâb-ı Hak methediyor. Ben ancak mekârim-i ahlakı tamamlamaya gönderildim buyuruyor. Bizler de bu mübarek ayda, bu Rabiülevvel ayında onun yüce ahlakını tefekkür edip kendi halimizi ona yaklaştırmaya çalışmamız icap eder. Kendimi adeta nebevi ahlak aynasında seyredip kusurlarımızı telafiye, halimizi ıslaha gayret göstermemiz icap eder. Cenab-ı Hak İslam ile murad ettiği kâmil insan modelini Peygamberimiz şahsında sergilemiştir. Onu emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa armağan etmiştir. Dolayısıyla insanlığın kemali Efendimizle beraberlik nispetindedir. Mümin başta ibadeti, ruhaniyeti ondan öğrendi. Sahabi Abdullah bin Şihr Efendimiz huşuyu şöyle anlatıyor. Resulullah namazı durduğu zaman yüreğinden kazan kaynayan bir ses duyardık. Ezan okunduğu zaman Allah'ın huzuruna çıkacağın etrafındaki sanki tanımaz hale gelirdi. Efendimiz burada çok namazlara farz-ı ilaven, sünnet, duha, işrak, evvabin, teheccüd, vudu, sefer, hacet, kusur namazları gibi. Ayşe validemiz bir gün de Resulullah'ı kaybettim diyor. Baktım diyor odada yok diyor. Acaba de hanımlardan birinin yanına gittim diyor. Aramaya başladım. Sonra dönüp geldim. Baktım ki tecdede şöyle diyordu. Sübhaneke ve hamdeke la ilahe illa ent. Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih edersen hamd ederim. Senden başka ilah yoktur dedi. Dedim ki babam, anam sana feda olsun ya Resulullah. Ben nelerle meşgulüm, sen nelerle meşgulsün? Biz de halimizi düşünelim. Allah Resulü'nün kalbinde ne var? Bizim kalbimizde nelerle meşgulüm? İşte bu Çin'e giden, Semerkant'a giden, Afrika'ya giden eshab-ı enerjiyi nereden aldı? Ücretini nereden aldı? Yol harcını nereden aldı? Ben nasıl gideceğim ya Resulullah dedi mi? Teşekkürle Resulullah Efendimiz'e emret ya Resulullah canım feda olsun dedi. Çin'e gitti, Semerkant'a, nerede insan var oraya seferber etti. Enerjiyi nereden aldı Resulullah Efendimiz'e olan o muhabbetten? Namaz es-salatu imadüddin, dinin direği. Müslüman alameti namaz. Ecir bakımından hiçbir ibadete kıyaslanamaz. Namazdan uzak kimse dünya hayatında bereketli bir ömür yaşarlar. Simalarında manevi güzelliğin nuru kalmaz. Namaz kılmayan Resulullah Efendimiz kim namazı bile bile terk ederse o kişi Allah Teala'nın himayesinden, hıfz-ı emanından uzak kalır buyuruyor. Enes radıyallahu anh efendim yanındaydı bulunuyor. Halbuki Elbem-i Ekmel tüyünü din tamamlanmıştı. Fakat yine efendim ümmetimin derdinde yine devam ediyordu. Enes diyor ki artık diyor duyamaz hale geldik. İki şeridinde çok duruyordu. Birinci namaz namaz namaz. İkinci emrinizi altın hukukuna dikkat edin. Kim bunlar? İki zayıf hakkında. Bundan Allah'tan korkun. Velhâsıl çalıştırma insan, toplumdaki dullar, yetimler, buraya hicrette bulunan zavallı hastalar, zayıflar, kimseler, bunların hukuku hakkında Allah'tan korkun buyuruyor. Bu çok mühim. Muamelatta zerafet. Yani bir mümin nerede o zaman tevazuun zirvesi. Mekke'nin fethi günü bir hemşire Efendimiz'in huzuruna titreyerek çıktı. Ya Resulallah bana İslam'ı terkin buyur dedi. Efendim ona sükûnet terkin. Şöyle dedi, sakin ol kardeşim. Tevazuun zirvesi. Ben bir kral ve hükümdar değilim. Muhtereme valideye kastederek Kureyş'ten güneşte kurutulmuş et yiyen eski komşunun ben yetimiyim. Yine buyur Allah Teala kulunun arkadaşlarla imtiyazlı durumda kalmasını Allah sevmez. Burası çok mühim İbn Abbas'ın ifadesi. Bir adamın hatası kibir sebebiyle ise onun hakkında bir ümit beslemeyin diyor. Zira kibir ancak ateşle temizlenir. Birisi gel bir şey istese yoksa bile aman der borç al ben ödemesi bana aittir buyurdu. Diğer bir husus İsra suresinde Resulullah Efendimiz ganimetler gelince daha hiçbir şey kalmazdı herhalde bitti. Bir garip gelirdi, şöyle karşısında dururdu Efendimiz'e. Masum masum bakardı Efendimiz'e. Efendim verecek hiçbir şey yok. Utancından Efendim biraz öbür tarafa doğru dönerdi şöyle. Cenab-ı Hak ayette kavlen meysura buyuruyor. Eğer hiçbir şey veremiyorsan, onun gönlüne sevinç verecek birkaç söz söyle. Velhâsıl bir Müslüman, bir din kardeşine çıkmaz sokak göstermesi yok. Birçok insan maalesef, bir ihtiyaççı gelir, ona der ki, Allah versin, Allah versin der. Sana kim veriyor? Velhâsıl bir Müslüman da bir kardeşine çıkmaz sokak göstermek olmayacak. Bir Allah diyor, yarın diyor, sen de diyor, aynı duruma düşersin diyor, kapı kapı dolaşırsın diyor. Onun için sahili çevirme diyor. Mahrumu da yani iffetli olan istemeyeni de gidip arayacaksın, bulacaksın. Bulamadın, ondan da mesulsün. Es-sahili vel mahrum geçiyor ayette. Burası mühim. Dinen zenginse bir mümin malının zekatını veriyorsa, mesela bir ilim ve irfan sahibi bir mümin de bunun zekatını tebliğ ve irşat hizmetiyle verecek. Ben doktor yaptım, master yaptım vesaire. Burada zekatını vereceksin. Neyle vereceksin? Afrika gidip vereceksin, Asya gidip vereceksin. Yani ben ilim adamıyım vesaire, irfan sahibiyim. Geç bunları. Yani nasıl zengin zekat yasadı veriyor, sen de tebliğ ve irşat vazifesi. Çünkü sana Cenab-ı Hak o imkânı verdi. Yani mümin canıyla, malıyla, vaktiyle, nakdiyle, kalemiyle, kelamıyla, bedeninin gücüyle, makam mevkiyle, çevresinde tesir gücüyle velhâsıl her türlü imkân kabili Allah yolunda cömertçe, fedakârca hizmet etmeye mecburdur. Efendimiz bir müderibi gördüğü zaman çok üzülünürdü. Mudar diye bir kabile geldi. Böyle kumaşı kesmişler, başını geçirmişler. Perişan halde, zayıf geldi. Yani şöyle bir gördü, rengi kiriç gibi oldu. Bilal ezan oku dedi. Cemaat toplandı, iki rekat namaz kıldırdı Efendimiz. Kim neyi varsa getirsin, kimin evinde bir avuç hurma vardı onu getirdi. Kimin torbaya doldu getirdi. Efendimiz öyle bir gayret görünce ümmetinden o kadar güzel tebessüm etti ki diyor. Velhâsıl demek ki bir mümin hiçbir hayırdan geri kalmayacak. Huzurlu aile. Bugün de kaybettiğimiz bir nokta, huzurlu aile. Resulullah Efendimiz yuvasından burcu burcu saadet rayihaları yayılırdı. Hiçbir erkek zevcesini Allah Resulü'nün mübarek zevcesini sevdiği gibi sevemez. Hiçbir hanım da zevcini öyle sevemez. Hiçbir evlat babasını sevemez. Hiçbir baba evladını öyle sevemez. Yani bu ölçülerde, Efendimiz'in ölçülerinde yuvamızı eğer hanelerimizi inşa edebilirse o kadar mesut oluruz. Efendimiz eşler arasında herhangi bir ihtilaf olduğunda bir erkeğin yapması gereken şöyle bildiriyordu. Bir mümin hanımını buğz etmesin sakın. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Tabii dört sebepten alınır ama siz müttaki olanı tercih edin. Yine Efendimiz sizin en hayırlınız ailenizde en güzel muamelede bulunanızdır. Yine Efendimiz bu kadınlara nezaret şöyle ifade eder. devenin hürgücüsüne gidiyorlardı. Deveciye dedi, sakın dedi, fazla dedi, tekaniyle develeri coşturma dedi. İçinde camlar var, kırılmasın dedi. Bana dünyanızdan Sâlihâ hanım ve koku sevdirildi buyuruyor. Namazda gözümün nurudur buyuruyor. Bu hangi kadın? Sâlihâ kadın. Efendimiz Hazreti Hasan'a su getirdi. İkisi de ufaktı Hasan. Fâtıma dedi ki, baba dedi, Hasan'a herhalde daha çok yok dedi. Hasan daha biraz su işte dedi. Kardeşleri arasında müsavatı temin edin dedi. Fakat de kız çocuklarına daha çok itina gösterin dedi. Çünkü aile ondan teşekkür edecek, o aileyi yetiştirecek. Dünyanın en müslü aile yuvası Allah Resulü'nün yuvasıydı. O yuva dünyada pek bir şey yoktu. Lakin huzur vardı, ruhaniyet vardı, kanaat vardı, hâl-i rıza vardı. Hazreti Ömer efendim hani saatlerine geldi, onun için bomboş gördü. Her taraf bomboştu. Elinde hurma yaprağına örün bir hasır vardı. Efendim üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır efendim mübarek teninin izler bırakmıştı. Bir köşede bir ölçek arpa vardı. Onun yanında çividası eski bir su kırbası vardı. Hazreti Ömer gördü, ağlamaya başladı. "Niçin ağlıyorsun Ömer?" dedi. "Niçin ağlamıyorsun? Yardı Kayserler, Kisralar vesaire. Onlar bin bir dünyevi nimeti yüzüyorlar. Allah razı kuru bir hasır yaşıyor." "Efendim ağlama Ömer." dedi. "Dünya bütün nimet ve zevkleri onların ahireti bize olmasını istememişsin." buyurdu. "Dünya benim neyime gerek? Benim dünyadan bir sen bir yaz günü yolculuk yapıp da bir ağacın gölgesinde sonra kalkıp yolun devam eden kimseye benzemektedir." O mübarek yuvada bir lüks, gösteri, kibir yoktu, tevazu ve sadelik vardı. Bencillik yoktu, fedakarlık vardı. Cimrilik yoktu, cömertlik vardı. İsraf yoktu, kanaat vardı. Efendimiz dünya nimetlerini hesap verin diye sık sık da "Rabbim beni fakir olarak yaşat, fakir olarak beni ömrümü nihayetlendir" diye dua ederdi. Yine Efendimiz buyuruyor ki, toplayan diyor, mal toplar diyor, helaktedir diyor. Zengin sahibi de var. Anlayamadık ya Resulallah dedi. Çok mal toplayan helaktedir. Ancak diyor efendim üçüncü de helalden kazanır, bol bol infak eder, onlar müstesna. Onlar aynayı şakirin olur, şükreden zenginler oluyor. Kendisi mütevazi yaşıyor. İsraf yok, cimrilik yok. O aynayı şakirinden oluyor. Süleyman Aleyhisselam gibi, Efendimizin birçok durumu gibi, ganimetten geldiği gibi. Yine fakirler içinde Eyüp Aleyhisselam'ı Cenab-ı misali gösteriyor. Nimel Ab, ne güzel bir kuldu Eyüp diyor. Efendimiz de çok zaman Eyüp Aleyhisselam durumundan daha şeydi. Yine Efendimiz'in terbiyesine öyle bir yetişti ki İbn Ömer naklediyor. Bir koyun kellesi diyor. Yedi diyor komşuyu dolaştı diyor. O benden daha muhtaçtır diye. En son ilk koyun kellesini verdiği yere geldi diyor. Tabi bu Efendimiz'in hali hep hesabını görüyoruz. O yer mukarbinde bir bardak su üç tane şehidin ortasında kaldı. Adalet huzurunda. Efendim buyuruyor, "Nihayet ben senin gibi bir insanım." diyor. Arada bazı kimsenin hakları bana geçmiş olabilir diyor. Bazen kendinden misal veriyordu. Sırtından ihramı atıyor. Kimin sırtına vurduysa işte sırtım diyor. Kimin malı bilmem işte malım gelsin alsın diyor. Aman diyor helalleşin diyor. Çünkü diyor ahiretteki rezil olmak beterdir diyor. Orada sevaplarını vereceksin. Sevapların biterse onun günahlarını alacaksın üzerine. Yine Efendimiz Hazreti Ali'ye şu tavsiyede bulunuyor. Ali diyor, "Sen iki hasım geldiğinde her iki tarafını dinlemeden sakın karar verme. Doğru karar ancak iki tarafı dinledikten sonra olur." Buna çok dikkat etmek lazım. Harpte dahi merhamet. Bir bugünkü harbe bakın. Bir de Efendimiz'e bir gün evvel Bedir Harbi'ne geldiler, su istediler Efendimiz'den. O kuyudan Efendimiz su verdi. Sahabi vermek istemedi fakat Efendimiz verdi. Yine bu Mekke'de tam kısas yapma zamanı bir metrefeti. "Benden" dedi, "ne beklersiniz?" dedi. "Ey Kureyş topluluğu" dedi. O dedi ki, "Sen Hazreti Yusuf'un kardeşi dediği gibi, size bugün hiçbir başa kalkmayacağımı yoktur diyorum. Haydi gidin serbestsin" buyurdu Efendimiz. Yine bu hepimiz için, sizden biriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi istemedikçe kâmil mümin olamaz. Bugün onun için mazlum kardeşlerimizi çok düşünmemiz lazım. Hayvan hakkına Efendimiz çok dikkat ettirirdi. Zekât develerini gönderirdi. "Tırnaklarınızı kesin, hayvanın memelerini incitmeyin." Eğer tozluysa yıkayın buyurdu. Bir kişi kurban kesmek için bıçak bileğiyle arkada bileğiyle olmaz mı dedi. Kaç sefer öldürüyorsun bu hayvanı dedi. Yine bir geldi bir ihtiyaçta ona 3 veya 7 deve verdi. Adam sevinerek gitti. Bakın dedi Muhammed dedi fakir olmayacak kadar cömert dedi. Gelin de Müslüman olun dedi. Yine tembih ederdi hayvanı sağdığın zaman yavrusunu içecek kadar süt de bırakır. Mazlum hayvanlar Efendimize derdini anlatırdı. Bir deve geldi ağlayarak derdini anlattı. Sahibini çağırdı. Niçin böyle yapıyorsun dedi. Bunun kıyamet hesabını düşünmüyorsun dedi. Yine Efendimizden bir hadis-i şerif var. Beni diyor. İnsin ve cinnin gafilin dışında bütün mahlukat beni tanır diyor. Mevlana da bak diyor hurma kütüğü tanıdı diyor. Hurma kütüğü ağladı diyor. Mütevâtir hadis-i şerif. Efendimiz indi diyor. Kütüğü diyor sıvazladı diyor, sevdi diyor. Ondan sonra sakinleşti kütük diyor. Sende diyor bir hurma kütüğü kadar bir muhabbet var mı diyor Mevlana. Efendimiz Uhud daha bizi sever, biz Uhud'u severiz buyurdu. Keyfiyetini bilemiyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor, biz diyor Mekke diyor Rasûlullah'la beraber dolaşırken, dağların, taşların aralarından geçerken, اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَٰهِ dediğini duyardık buyuruyor. Ahlaktaki nezaket Efendimiz'in. Daim bir yanlış bir iş gördüğü zaman, sen böyle yanlış yapmış demezdi. Bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum. Galt-ı rûyeti kendini izafe eder. Veyahut da falan falan falan niye böyle yapıyor diye uzağa atardı. Efendim Ebu Zer'i çok severdi. Gafletten kölesi sert davrandığına şahit oldu. Çok üzüldü Efendimiz. Ya Ebu Zer dedi, sen hâlâ cahiliye âdetinde misin dedi. Allah'ın yarattığına bir zarar verme. Meşrebine uymuyorsa onu azâd et. Fazla yük yükleme, yüklediğinde ona yardım et buyurdu. Hep merhamet. Siyahi bir kadın ravzayı temizliyordu. Kumları aktarıyordu. Nerede bu kadın dedi Efendimiz. Vefat etti dediler. Niye haber vermediniz dedi. Ya Resulallah dedi, biz hep vefadan haber vermiyoruz size diyor. Cenazemi kılıyor, gömüyoruz dedi. Yok dedi. Bu kadın dedi, bu saray kadın hizmet ediyor dedi. Hizmet ettiği için bana haber vermeniz lazımdı dedi. O zaman bana kabrini gösterin dedi. Efendim kabrine gitti. Orada kadın dua etti. Etrafındakiler de istifade etti buyurdu. Yine bu Hendek zor bir seferdi. Câbir Efendim çok açlıktan midesini çökmüş olduğunu gördü. Efendimiz davet etti, yalnız gitmedi. Halbuki bir keçi vardı, biraz da arpa vardı. Hatta Câbir hanımına haber verince, Rasûlullah dedi, bütün erhâ toplayıp geliyor dedi bütün cemaat. Ne yapacağız hanım dedi. Bir keçi yavrusu, bir de arpa var dedi. Sen Allah'ın evde ne olduğunu söyledin mi dedi. Söyledim dedi. O zaman sen karışma dedi. Allah senden daha iyi bilir dedi. En nihayet Rasûlullah bütün bir kalabalıkta geldi. Rivayete göre 300 kişiydi. Efendimiz bilhassa kendi elinle alıyordu, veriyordu. Belki 300 kişiye dağıttı, bitmedi. İnsanlık gönlü letafeti ondan öğrendi. Enes diyor, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinin birini 3 gün görmese onu sorardı. Uzaktaysa onu dua ederdi, evinde ziyaret ederdi, hastaysa şifa dilerdi. Mü'min birbirini yıkan iki el gibidir. Bir mü'min, diğer mü'mini daima kendisi zimmeti bilecek. Cenâb-ı Hakk'a kendisine verdiği nimetleri paylaşacak. Kişi kardeşinden müstahni değildir. Tıpkı iki el gibi bunların biri diğerine asla müstahni olamaz buyurdu. Yine buyuruyor, benimle sizin durumu şuna benzer. Bir adam ateş yakar, gece kelebekleri bu aydınlığı sever, etrafına dönmek ister. Bu ateşi kendine atmaya çalışırlar. Adam cihaz da ona mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak bir kısmı ateşe düşerler. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden yakalıyorum. Ancak ateşe atılmak için niçin koşuyorsun? Yani niçin nefsinize mağlupsunuz buyuruyor Efendimiz. Yine Efendimiz lisanda selaset, kalbi selim, hem incitmeyen ve incinmeyen bir kalp olması. İlla men atallâhe bi kalbin selim. 3 vasfı olacak. İncitmeyecek, sabredecek, incinmeyecek, unutacak, Allah'ın rahmetini düşünecek. Üçüncüsü de dünya ile ahiret karşı karşıya geldiği zaman ahiret tercih edecek. Yine Rasûlullah Efendimiz bir gün dedi, siz Ebu Damdan'dan daha mı acizsiniz dedi. Kimdir Ebu Damdan ya Rasûlullah dediler. Efendimiz de o diyor, önce kavimlerden birine mensuptu. Daima şöyle dua eder: Ya Rabbi, bana hakaret eden, dil uzatarak gıybetimi yapan kimse, hakkımı helal ediyorum derdi. Nihayet Ashâb-ı Kirâm Efendimiz sözde değil, özde sahibi oldular. Allah Resulü'nün gönlünde bir yerleri olsun diye onun her emri canlarına nimet bildiler. Yeter Allah Resulü bana emretsin, ben yerine getireyim. Yani efendim bir iş için kim dedi zaman hepsi ayağa kalkardı. Düşman kılıçlarına kadar cesaret, İslam, izzetini, vakarını müdafaa ettiler. Kelle uçurmaya hazır cellatların önünde kralları tebliğ mektubunu korkusuzca okudular. Sinelerinde Rasûlullah Efendimiz'in muhabbeti taşıdığı için hiçbir yorgunluk, bezginlik göstermeden bile bir aşk, şevk, vecd dünyanın dört bir tarafına hidayet davetini ulaştırdılar. Bir gölgenin gövde olan sadaka ile Efendimiz izinden gitmeye gayret ettiler. Dolayısıyla kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir. El mer'u ma men ahabbe. Söyleyeyim, bu beraberin sadece sevgi yeter şeklinde anlamamak gerekir. Ahiret cennetinde Resulullah'la beraber olmak isteyen secdelerde onunla beraber olmalı. İhlas ve takvada onunla beraber olmalı. Merhamet ve cömertte infak ve ihsanda onunla beraber olmalı. Allah yolunda hizmette, tebliğde, emr-i maruf, nehy-i anil münkerde Fahri Kainat Efendimizde heyecan ve onun gayreti olmalı. Onun güzel ahlakından nasipler almalı. Ondan Efendimizin güzel ahlakına hissedar bir mümin merhametli ve fedakâr olur. Allah yolunda hizmet için koşturur. Tevazu ve nezaketi asla elden bırakmaz. Cömert ve ihsan sahibi olur. Hak ve adaletten asla şaşmaz. Saygı, hürmette kusur etmez. Kanaat ehli olur. El-Emin, Es-Sâdık, İslam şahsiyetini temsil eder. Velâ tecessüsü, tecessüsü bulunmaz, hüsnü zân hâlinde olur. Yaptığı her işi ihlasla yapar. Sabrı elden bırakmaz. Ve tevâsâ bi-sabr, edep ve hayâ üzerine yaşar. Affedici olur, onun affedimi ayrı bir husûl, bir vasfı olur. Efendimizle aynileştiği ölçüde enaniyetten kurtulur. Zulmetmez, kin ve intikam beslemez, affedici olur. Hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yalan ve cimrilik lügatında bulunmaz. Gıybet etmez, tecessüste bulunmaz. Gıybet meclisinde bulunmaz, oradan hemen bir vakar ile geçer. Merhametsizlik gibi kötü vasıflardan kalbini temizler. Malum Ebu Bekir Efendimiz, Ayşe Validemize iftira atan kişiye dahi ayet indi, Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz? Ona sadaka vermeye devam etti. Velhâsıl bizler Allah Resulü'nü ne kadar seviyorsak, onun güzel ahlakıyla hal ve davranışlarımızı ona göre aksettirmemiz lazımdır. Resulullah Efendimiz'i hatırlamayı, belli zamanlarda hasredip, haçta, umrede, Ramazan'da, diğer safhalar onu unutursak, bu Efendimiz'in muhabbetimiz samimi olmadığını gösterir. Efendimiz camide, umrede, mevlid merasiminde, sohbette hatırlayıp evimizde, iş yerimizde, mektebimizde, çarşıda, pazarda unutursak ona bağlılığımızda problem var demektir. Bu itibarla daima şunu düşüneceğiz. Resulullah Efendimiz şimdi yanımızda olsa bizim halimizi, ahlakımızı, ibadetlerimizi, İslam'ı tebliğ ve temsildeki vazifemizi, aile hayatımıza, evlatlarını yetiştirme tarzımıza, ticaretimize, beşeri münasebetlerimize, ümmetin mazlum ve mağdurlarını gösterdiğimiz alakamıza, Allah yolundaki gayretlerimize tebessüm eder miydi, yoksa rakik kalbi mahzun mu olurdu? Daima bir bunun muhasebesi için bulunabilmek. Yine Efendimiz, benim ümmetim yağmur gibi ölüm mü, sonu mu, hayır da bilinmez. Bizler de bugünümüzde Kur'an ve sünneti takva hasadı yaşayıp o bereketli yağmurun bir rahmet damlası olabilirsek, Allah Resulü'nün Kevser havuzunun başında beklediği hayırlı ümmetten olmayı Rabbimiz bizi de lütfu kerimiyle ihsan eder. Havuz kenarını bize kabul eder inşallah. Cenab-ı Hak kalplerimizi Resulullah Efendimiz sevgisiyle müzeyyen kılsın. Kur'an ve sünnet istikametinde bir hayat yaşamayı Efendimizin güzel şahitliğine şefaat nail olunca ümmetine nasip eylesin. En mühim mühimlerden mühimi hislerimizi, duygularımızı kendi rızasıyla telif eylesin. Rabbül Evvelayımız mübarek olsun. El mer'u mâ men ehabbe fî sevdiyle beraber hadis-i şerifinin şumulünden Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle ihsanla buyursun. Duamızın kabulü niyazıyla lillâhi teâlâ el-Fâtiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 7 Eylül 2025 tarihinde Ankara'da yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.